Avrupa'nın en eski Türk ve Musevi mezarlığı Kırım'da bulunan bir mezarlık ve ismi Balta Tiymez. Bunu balta değmez, yani ağaçlarına dokunulmayan mezarlık olarak yorumlayabiliriz. Bunun sebebi de orada bulunan her ailenin bir ağacı olduğu inancı ve bu ağaçların kuruması veya yok edilmesinin ailenin soyunun kuruması anlamına gelmesi. Aslında ağaçlarla insanlar arasında ruhani bir bağ kuruluyor gibi düşünebiliriz bunu. Bizim mezarlıklarımıza baktığımızda serve ağaçlarımızı dikkatimizi çeker. Serve ağaçları eski Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgelerdi ve aynı zamanda hayat ağacı olarak adlandırılırdı. Ağaç köklerinin toprak altından gelmesi doğumu, gövdesinin yeryüzünde olması yaşamı ve ağacın hep yeşil kalması da ölümsüzlüğü ifade ediyor. Türk mitolojisine baktığımızda da bu durumun yalnızca serve ağaçları için geçerli olmadığını görüyoruz aslında. Ağaç, yer, gök ve insanlar arasında bağı sembolize ediyor. İşte bu tür inançların temeli de yani insanların doğayla iç içe ve bütünleşik yaşadıkları primitif dönemlerde ortaya çıkmış aslında. O dönemde yaşayan insanların doğadaki her şeyin ruhu olduğuna inandıkları bir düşünce sistemleri varmış ve bu düşünce sistemine de animizm ismi veriliyor. Terapinin, daha doğrusu psikoterapinin izlerini geçmişte aradığımızda doğal olan her şeyin bir ruhu olduğundan bahseden kabile toplulukları ile karşılaşıyoruz. Bu topluluklar da az önce bahsettiğim animizm kavramına inanmışlar ve bedensel ve ruhsal tüm hastalıkların kötü bir ruh tarafından ele geçirildikleri için olduğunu düşünmüşler. Bu bağlamda kayıp ruhu onarma, şeytan çıkarma, günah çıkarma gibi farklı yöntemler geliştirmişler. Bu inançları ve yöntemleri daha bilimsel hale getiren de Hipokrat olmuş. Hipokrat hastalıkları vücudun durumu ile ilişkilendirmiş ve bu bağlamda 4 farklı ruh hali ortaya atmış. Bunlar asil, soğukkanlı, asabi ve melankolik. Yüzyıllar önce ortaya attığı bu ruh hallerini günümüzde hala kullanıyoruz. Hatta birçoğunuz bu podcast dinlediğiniz platformda bugün ya da yarın melankolik bir şarkı da dinleyecektir muhtemelen. Orta çağa geldiğimizde de kiliseler ruh hastalığının şeytanın ürünü olduğunu düşünmeye devam etmişler. Bu yüzden günah çıkarma dediğimiz yöntem iyileşmenin bir yoluymuş. Aydınlanma çağı ile birlikte neyse ki ruh hastalıklarının manevi tedaviyle çözülebileceği fikirleri ortaya çıkmaya başlamış. Şimdi işin bu nereden geldiği kısmına son noktayı koyacak olursak 19. yüzyılda psikoterapi kavramı hayatımızda yer almaya başlamış ve psikoterapist terimi de hayatımıza aynı şekilde girmiş. Bu süreçte fiziksel problem içermeyen hastalıklar ayrı tutulmuş, yani ruhumuzu iyileştirmek için farklı bir bakış açısına girilmiş. Hipnoz tekniği geliştirilmiş, hatta bu kabul edilebilir bir yöntem haline gelmiş. Günümüze gelecek olursak da ruhsal anlamda kendisini iyi hissetmeyen her insana "Bence terapiye ihtiyacın var" diyen insanlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Peki insan ne tür durumlarda bir terapiye ihtiyaç duyuyor? Yani terapi her durumu iyileştirebilecek bir yöntem mi, yoksa toplumda sıklıkla kullanılan bir terim olduğu için en ufak bir problemde bile önerilmesi sebebiyle klişe haline mi geldi? Gelin bir bakalım. Gündelik hayatta canımızı sıkan bir takım durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumlarla bazılarımız baş edebilirken bazılarımız ise durumlar karşısında başa çıkamadığını hissedebilir. Bunun dışında kimi zaman kişiler süregelen hayatlarında kendileri hakkında farkındalık kazanma ihtiyacı da hissedebilir. Bu durumda bir uzmandan yardım almaya ihtiyaç duyabilirler aslında. Yaşadığınız problemlerle ilgili bir uzmanla durumu değerlendirmek ve başa çıkmayı öğrenmek kesinlikle en doğru yollardan bir tanesi. Özellikle günümüzde pandemi sebebiyle birçok insan buna ihtiyaç duyuyor diye düşünüyorum. Peki gerçekten terapiye gitmeniz gereken durumlar var mı? Yani bunları nasıl saptayabilirsiniz? Bunları saptamak oldukça önemli. Bu durum kişiden kişiye değişim gösterebilir. Fakat yaşadığınız olaylar ne olursa olsun sizin hayatınız ile birlikte başka insanların da hayatını etkilemeye başladıysa, hayat kaliteniz düşmeye başladıysa, aileniz ile, partnerinizle, sevginizle sorunlar yaşamaya başladıysanız, sosyal ve iş hayatınızda performans kaybı gözlemliyorsanız bir uzmandan destek almanızda kesinlikle fayda var. Şimdi saydığım bu maddelere bakıp "Ya Mehmet, ben bunlardan bazılarını yaşıyorum, bunlar bende var fakat aşamıyorum, ne yapayım yani, şimdi gidip bir ton para verip bir psikolog ile mi görüşeyim" diyor olabilirsiniz. Evet, hayatınızı daha iyi hale getirmek ve mevcut problemlerinizi aşabilmek için bir psikolog ile görüşmelisiniz. Az önce saydığım maddeler çünkü hayat kalitenizi düşürmeye devam edecek. Eğer bunlarla baş edemiyorsanız bir uzmandan destek almanız şart. Ekşi Sözlüğü okuyan dinleyiciler bilir. Psikologların saatlik seansının 500 lira olması, 1000 lira olması gibi başlıklar açılıyor ve günümüz ekonomi koşullarında da aslında bunun zor bir durum olduğunun farkındayım. Bu podcast'i hazırlarken de bu tür eleştiriler alabileceğimi düşünerek, ya Mehmet anlatacaksın, psikoloğa gitmeleri gereken durumları da söyleyeceksin ama işin para boyutu da var diye düşündüm ve bu alanda biraz araştırma yaptım. Telefonda bazı uygulamaları inceledim. Bir online psikolog uygulamasına rastladım. Uygulamada yer alan psikologlar arasından seçim yapıyorsunuz. Seans takvimini belirliyorsunuz ve ödemenizi yapıp ilgili tarihte online bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Yaklaşık 5-6 dakikanızı bile almıyor aslında bunu belirlemek. Oldukça basit işleyen iyi bir sistem. İşin can alıcı noktası ise az önce bahsettiğim kısım aslında seans fiyatları. Seans fiyatları 119 ile 199 TL arasında değişim gösteriyor. Hatta ilk kullanımda sanırım 20 liralık bir indirim daha yapılıyor. Uygulamanın adı Uzman Psikolog. Kullandığınız telefonun uygulama marketlerinde bulup göz atabilirsiniz. En azından kafanızda psikoloğa gidelim de çok pahalı algısını yıkan bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Psikoterapi kavramı yaşanan sorunun çözümüne yönelik birçok farklı teknik ortaya koyuyor aslında. Bunların arasında bilişsel, davranışçı, varoluşçu ya da oyun terapisi gibi birçok farklı kavram var. Yani sorunun çözümüne yönelik farklı yöntemler uygulanıyor. Fakat terapi almaya sıcak bakmayan insanların da olduğunun farkındayım. Az önce bahsettiğim gibi çözülemeyeceğini düşündüğünüz şeyler için profesyonel destek şart. Profesyonel desteğin dışında ya öyle bir şey yaptım ki bana terapi gibi geldi diyebileceğiniz şeyler var mı? Elbette var. Bu konuda bizi mutlu eden şeyleri ele alabiliriz aslında. Dr. George McCarron bu konuda bir araştırma yapmış ve mutluluk haritası ismini vermiş bu çalışmaya. Çalışmada insanların ilgili aktiviteyi yaparken mutluluk seviyesinin ortalama olarak ne kadar arttığı sonucu çıkarılmış. Yani az sonra söyleyeceğim şeyleri yaparak mevcut mutluluk oranınızı arttırabilirsiniz. Yapılan bu araştırmada yaklaşık 40 tane farklı aktivite yer almış. Ve şimdi size sorsam desem ki mutluluğu en çok arttıran aktivite sizce nedir? Eminim birçoğunuzun aklından geçen şeydir. İlk sırada seks yer alıyor. Birisiyle yakınlaşma, sevişme yani cinsel ihtiyaçların karşılanması. Bunu yapmak, bu aktiviteyi yapmak mutluluğu %14.2 civarında arttırıyormuş. Bir diğeri tiyatro, dans, konser gibi eğlenceli ortamlarda bir gösteriye katılma, o ortam içerisinde yer alma. Bunun mutluluğu arttırma oranı %9.29'muş. Üçüncü sırada bence ülkemizde herkesin en sevdiği şeydir diye düşünüyorum. Sergi, müze ya da kütüphane. Tabii ki de ironi yapıyorum bu noktada. Ülkemizde ne kadar rağbet görüyor gerçekten emin değilim. Tartışma konusu ama bu aktivite mutluluğumuzu %8.77 oranında arttırıyormuş. Çok fazla madde olduğu için hepsini saymayacağım fakat diğer maddeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Merak edenler oradan bakabilirler. Listenin 13. sırasında bir diğer madde var aslında ilgimi çeken. Ondan da kısaca bahsedeyim. Meditasyon ve dini aktiviteler. Daha önceki podcastlerde değindiğim bir konuydu meditasyon. Bu yüzden söylüyorum. Bunları yapmak da hem meditasyon hem dini aktivitelerde mutluluğumuzu %4.95 oranında arttırıyormuş. Hadi son olarak çay kahve içmek diyelim. Her gün bir şekilde hayatımıza girdiği için çay kahve içmek molalarımızda çalışırken ya da akşam yemekten sonra listenin 25. sırasında yer alıyor ve mevcut mutluluğumuzu %1.83 oranında arttırıyor. Listenin tamamı mutluluğu arttırıyor sanıyorsanız aslında yanılıyorsunuz. Son 7 madde mutluluğu arttırmak yerine azaltıyor. Eminim bunları da merak ediyorsunuzdur. Son 3 maddeyi sadece değinmek istiyorum. Son 3 maddeden 38. madde yetişkinlerle ilgilenme, onlara yardım etme. Bu tür şeyler yapan insanların mutluluğu %4.3 oranında azalıyormuş. Eminim şu an çoğu insan ben yaşlıları severim, onları korurum, bakarım diyor olabilir. Fakat araştırma sonucunda böyle bir durum ortaya çıkıyor. 39. madde bir işte çalışma, ders çalışma gibi aktiviteler. Öğrencilik dönemimde ders çalıştığım için çok mutluyum diyen bir arkadaşım olmadı açıkçası benim. Bu aktivitede mutluluğumuzu %5.43 oranında düşürüyormuş. Son madde ise aslında hepimizin yaşamak istemeyeceği bir madde. Hastalıktan yatağa düşme durumu. Araştırmada da bu duruma düşen insanların mevcut mutluluğunun tam %20.4 oranında düştüğü gözlemlenmiş. Bence terapiye ihtiyacın var diyen insanlar varsa çevrenizde gerçekten olup olmadığını bu podcast'te anlattığım bazı durumları sorgulayarak değerlendirebilirsiniz. Aşamayacağınızı düşündüğünüz şeyler için bir uzmandan destek alabilirsiniz. Ben kendim aşarım, o gücü kendimde buluyorum diyorsanız da az önce saydığım maddeleri kullanarak belki mutluluğunuzu arttırabilirsiniz. Diğer podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.